Ayrım 14, Nereden Nereye, Musa Uysal, sayfa 188. Tahliye olduk, mahkememiz devam ediyor. Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir şey bulamamış olacaklar ki Başbakan Ferit Melen'e hakaretten açıldı dava. Avukatlarımız davaya konu olan Başbakan Ferit Melen aleyhine dergide yayınlanan yazının bilirkişiye gönderilmesini istediler. Dergide yayınlanan yazıyı bilirkişi olarak Profesör Nevzat Toroslu'ya göndermişler. Mahkemenin günü gelince Nevzat Toroslu mahkemede hazır bulundu. Nesnel bir değerlendirme yaptı. Mahkeme de bilirkişiye uyarak beraat ettirdi. Yargılama sırasında sıkı yönetim savcısının kitaplarımıza el koyduğunu, kitapların suç sayılmayacağını söyledik. Yargıç mahkemedeki dava ile kitapların ilgisi bulunmadığını, davada hiç kitap adı geçmediğini, kitapların ayrı bir dava konusu olduğunu, istersek ayrı bir dava açabileceğimizi belirtti. Yargıç Remzi Bey, hukuka inanan, etki altında kalmayan bir yargıç olarak tanınıyordu. Kitaplarımızın verilmesi için sıkı yönetim savcısı aleyhine dava açtık. Kitaplarımızı istedik. Kitaplarımızın verilmesine karar verdi Yargıç Remzi Bey. Bazı kitaplarımızı geri aldık. Bir kısım kitaplarımız da kağıt fabrikasına gönderilmiş. Evlerimiz basılıp büyük bir tantanayla götürülüşümüzü gören komşularımız, akrabalarımız bir daha hapisten çıkamayacağımızı sanırlardı. Arkadaşlarımızın çoğu ilişkisini kesmişti bizden. Ta uzaktan yol değiştiriyorlardı. Korkarlardı biçareler. Sonra sık sık gözaltına alınıp bırakılınca işin ciddiyeti kalmadı. Ciddi alan da olmadı ondan sonra. Bir ilk öğretim müfettişi arkadaşım vardı. Çok severdik birbirimizi. Evlerimiz de yakındı. Her gün görüşürdük. Güvenlik güçleri bizim evi sarınca komşular haber vermişler buna. Hemen perdeleri çekmiş, elektrikleri söndürmüş. Benimle görünmek istemedi bir daha. Ben de eskisi gibi olmadım. Namaza başlamış, arada minarede ezan okurmuş. Bunu iki yüzlü diye sevmedi komşular. O namaza başlayınca babam daha çok sevmeye başladı. Babam inanan bir dindardı. Dini çıkarına kullanmayan seyrek adamlardan biriydi. Camide rastlamış müfettiş arkadaşıma. Oğlanı yine götürdüler, bir hafta sonra bıraktılar. Hep solu götürüyorlar, ne olacak böyle diye sormuş. Onların ağzına edecekler, hem de etmelidirler demiş. Senin arkadaşın benim de oğlum bunların içinde deyince, isterse babam olsun demiş. Ondan sonra hiç sevmedi babam. Kara gün gelir geçer, iyi gün dostları bunlar. Arkadaşlık abdal maşası değil, istediğin zaman elini alacaksın, sonra bırakacaksın dedi. Onun kıldığı namazdan, tuttuğu oruçtan hayır gelmez, ondan da arkadaş olmaz. Onun ibadeti insanları kandırmak için, iki yüzlü herif diye söylendi durdu. Bir gün Töpler'de oturuyorduk, gencecik iki öğretmen geldi. Bunları gözaltına almışlar, sonra salmışlar. Salmışlar salmasına da açıktalar. Açığa alınınca maaşlarını da alamamışlar. Derneğimiz de yardım edecek durumda değil. Derneğimiz yeni kurulmuş, paramız yok, ancak tutuklulara yardım ediyor veya edebiliyor. Tüzüğümüz genel kurulda öyle yapılmış, öyle uygun görülmüş. Bu gençlere simit satın, limon satın, hamallık yapın, ne yaparsanız yapın, ekmeğinizi çıkarın dedik. Bunu söylemenin ne kadar zor olduğunu yaşamayan bilmez. Yıllar sonra öğrendik. Bu çocukların memleketlerine gidecek otobüse verecek paraları yok. Onurlu çocuklar hallerini bize de bildirmediler. Kan arandığını duymuşlar, koşmuşlar hastaneye, kan grupları tutmamış. Kan bankasına gitmişler, onlar da almamış. Hastanenin duvarına sırtlarını vermişler, çömelmişler. Ne adamız be, kanımız bile on para etmiyor demişler. Sonra Tural'a giden otobüse gitmişler. Paramız kalmadı, orada ödeyelim deyince şoför, adım olur hocam demiş. Veys Yılmaz da Şerafettin Gökçe öyle gitmişler Tural'a, orada ödemişler paralarını. Bir ay sonra yine geldiler, öğretmenliğe dönmeye uğraşıyorlardı. Bunlar bizim ilk kurbanlarımız. Hani ilk göz ağrısı derler ya, işte öyle bir şey. Töbler'in ilk gözaltına alınanları Veys Yılmaz da Şerafettin Gökçe. Göreve dönünceye kadar bir dilim ekmek parası lazım. Şubelerimizden yağmur gibi para yağdı. Artık derneğimizin parası var. Üye sayımız da arttı. Şubelerimiz ödentinin dışında bağış da gönderiyor. Tüzüğümüz uygun olmadığı için para yardımı yapamıyoruz. Veys de Şerafettin'e borç para vereceğiz. Çareyi öyle bulduk. Biz para istemiyoruz. İçeride yatan arkadaşlarımıza yardım edin dediler. Veys Yılmaz, ben ayakkabı boyacılığı yapacağım. Bir boya sandığı alın, borcum olsun dedi. Şerafettin Gökçe de eski muşamba istedi. Kimde işe yaramayan eski muşamba varsa getirsin dedi. Tuval olarak kullanacak, resim yapıp satacak. Yani başlarının çaresine bakacaklar. Bize yük olmayacaklar. Kararlılar, çalışacaklar, kazanacaklar. Kimseye yük olmayacaklar. Önce boya sandığını almaya gittik. Boya sandığı satılan bütün yerleri dolaştık. Hiçbir şey söylemiyor Veys. Güzel ve süslü bir sandık aldım. Veys ucuz olsun dedi. Ben de müşterisi bol olur, güzel olsun, cafcaflı olsun sandığın diye takıldım Veys'e. Saman pazarında sandığı omuzuma taktım. Kızılay'a kadar getirdim. Emeğim sinsin dedim. Amacım Veys'in kendini aşmasına yardımcı olmaktı. Veys Yılmaz Turhal'ın bir köyünden öğretmen okuluna giderken babası köy koruculuğu yapıyormuş. Öğretmen olmuş hala köy korucusu babası. Ama sigortası, sosyal güvencesi yok. Veys çalışkan, derslerinde başarılı. Ne yapsın yoksul? Para göndermiyor babası Veys'e. Veys'in de parası olmalı, o da kantinden bir şey almalı. Veys işte o zaman marangoz atölyesinde bir boya sandığı yapmış kendine. Başlamış ayakkabı boyamaya. Artık parası da var Veys'in. Hiç para istememiş babasından. İzin çıkınca kendi parasıyla gitmiş izine. Kendi parasıyla dönmüş okuluna. Anasına, babasına, kardeşine hediye bile almış. Kimsenin yardımı olmadan sürdürmüş Veys Yılmaz yaşamını. Kimseye muhtaç olmamış. Öğretmen olunca Turhal'a kendi köyüne vermişler Veys'i. Evlenmiş, babası da artık koruculuk yapmıyor. Emekliliği de yok. Emekliliği de, sigortası da, sosyal güvencesi de oğlu Veys. Tutunacağı başka bir dalı yok. 11 yıl sonra milli gelirden Veys'in payına yine boya sandığı düştü. Çiçeği burnunda gencecik 11 yıllık öğretmen. İşte genel merkezin karşısındaki Tapu Kadastro Okulu'nun duvarının dibinde oturuyor boya sandığının başında. Seyretmeye başladık pencereden Veys'i. İlk müşterisi sandığa ayağını bastı. Veys bize baktı, güldü. Veys o gün 80 lira kazandı. Bu ayda 2400 TL eder. O zaman öğretmenlerin maaşı ortalama 1250 lira. Sandık omuzunda derneğin kapısından içeri girdi. Özenle indirdi sandığı omuzundan. Bir köşeye yerleştirdi sandığını. Saymandık masasına yanaştı. ''Şu 45 lira borcum, şu 30 lira da derneğe ilk kazancımdan ilk bağışım.'' dedi. ''Almadık Veys'in parasını. Yük olmadığın yeter de artar bile.'' dedik. Boya sandığının başında ayakkabı boyarken foto muhabirleri fotoğraf çekmeye başladılar. Gazeteler öğretmen ayakkabı boyacılığı yapıyor diye yazdılar. Sonra sendikalardan biri sahip çıktı, götürdü Veys'i. Arada genel merkeze uğrar, işim acele diye dönerdi. Şerafettin Gökçe birkaç resim yapıp sattı. Sonra onu yakınları götürdüler. Öğretmenliğe dönünceye değin yakınlarının yanında kaldı Şerafettin. Genel yönetim kurulu üyelerimizden Yılmaz Elmas'ı gözaltına almışlar. Haber geldi İstanbul'dan. Merak ettik niçin gözaltına aldılar diye. Haber alınamıyor, kimseyle görüştürmüyorlarmış. Hukuk yardımı talebinde de bulunmadı veya bulunamıyor. Avukat İbrahim Türk temas kurmuş, haber geldi. Haziran Hareketi diye bir örgütün üyesi olarak gözaltına almışlar. Ali Bozkurt, Hamdi Konur, Musa Uysal, Süleyman Üstün, Tunca Kartal'ın da bu örgütte üye olduğunu söylemesini istiyorlarmış. İşte o zaman diklenmiş Yılmaz Elmas. Şimdi ben de yokum demiş. O yaşlı başlı adamları sizin pençenize veremem demiş. Bütün suçları kabul etmesini önermiş avukatı. Savcılıkta kabul etmesin demiş. Adliye Sarayı'nın vapur yangınının nasıl yapıldığını, nasıl sabote edildiğini de sormuşlar. Kabul etmemiş. TÖBDER Merkez Yürütme Kurulu'nun işe karıştırılmasına tepki göstermiş. Onlara işkence etmenize, TÖBDER'in kapatılmasına göz yummayacağım demiş demesine de yeniden sorguya almışlar. 97 gün sorgulamada kaldı garibim. Telefon etti avukatı, küçük çişinden kan geliyormuş, durumu iyi değilmiş. Arkadaşlarla durum değerlendirmesi yaptık. Haber vereceğiz Yılmaz Elmas'ın avukatına. Ne derlerse kabul edecek Yılmaz Elmas. Önce işkenceden kurtulacak. Biz de kendimizi ona göre ayarlayacağız. İşkenceyi de göze aldık. Savcılıkta işkence ile alınan ifadeleri kabul etmeyeceğiz. Ne de olsa hukuk adamı savcı. Merkez yürütmenin aldığı bu kararı İstanbul'daki arkadaşlarıma duyurmak için yolladılar beni. Merkez yürütmenin bu kararını duyuracağım. Onların da bu karara uymasını isteyeceğim. Önce TÖBDER'e uğradım, arkadaşları buldum. Sonra sahilde bir restorana gittik. Genel merkezin değerlendirmesi üzerinde tartıştık. Arkadaşlar merkez yürütmenin kararını kabul ettiler Yiğitçe, işkenceyi de göze alarak. Yılmaz Elmas'ın avukatına durumu bildirdik. Her şeyi kabul etmesini, önce işkenceden kurtulmasını tenbih ettik. Döndüm Ankara'ya. İstanbul toplantısını anlattım. Memnun oldular arkadaşlar. Zaten tersini de beklemiyorduk İstanbul'daki arkadaşlardan. İki gün sonra Süleyman Üssü'nü de almışlar. Haber verdiler telefonla. Bizim de hazır olmamızı söylediler. Gerekli önlemleri aldık. Bizi gözaltına alırlarsa yedekteki arkadaşlar hemen işbaşı yapacaklar. Kararlıyız, Haziran hareketi ile ilişki kurduramayacaklar. Kapattırmayacağız derneğimizi. Bu oynadıkları oyunu çürüteceğiz. 97. günü çıkardılar mahkemeye. Arkadaşlarımız kabul etmedi işkence ile alınan ifadeleri mahkemede. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Bir daha aklanmış oldu derneğimiz. Bir daha kurtuldu kapatılmaktan. Hükümetin baskısı arttıkça derneğimizin de üyesi arttı. Melen hükümeti son günlerini yaşıyor. Tutuklamaların hızı kesilmedi. Demokratik kitle örgütleri her gün yürüyüşler yapıyor. Demokratik kitle örgütlerinin sorunları örgüt sorunlarının dışına taşmaya başladı. Ekonomik, meslek ve özlük sorunları öğretmen örgütlerinde de eğitim sorunları rafa kaldırıldı. Provokasyonlar aldı yürüdü. Devlet ekonomik sıkıntı içinde. Sol örgütler kendiliğinden güçlenirken sağdaki örgütler devlet desteğinde güçlendirilmeye başlandı. Gençlik birbirine düşürüldü. Bulanık havadan yararlanmak isteyen de vardı elbet. Türkiye ortamına en iyi teşhisi o zaman Bülent Ecevit koymuştu. Herkes umutla bakıyordu Bülent Ecevit'e. Türkiye solu da Ecevit'in iktidar olmasında yarar görüyordu. Halk kara olan diye at takmıştı Ecevit'e. Seçimde en çok oyu alarak hükümeti kurma görevi verildi. Seçimden önce dağlara "Umudumuz Ecevit" diye yazmıştı soldaki gençlik. Ecevit iktidar olunca da "Benim kimseye diyet borcum yok" diye solu karşısına almıştı. Kerameti yalnız kendinde gören Ecevit bir daha da oy alamamıştır. Sol Ecevit'e problem olmamaya çalışıyor, başarılı olması için özen gösteriyordu. Türkiye'de ilerici hareketler Alevi-Sünni meselesi olarak kanalize ediliyordu. Politik yarar umanlar ülkeyi bir gericilik hareketi içine çekmeye çalışıyordu. Bundan medet umanların var olduğunu Mısır'daki Sağır Sultan bile biliyor. Ama Ecevit çok pasif kaldı olaylar karşısında. Bir türlü önleyemedi olayları. Gençliği karşısına alınca solun da güvenini yitirdi. Türkiye'deki olayları seyirci locasından izlemeye başladı. Kahvenin önünde üç kişi oturmuş konuşuyordu. Hurşit Ağa, Sağır Hüseyin, Garson Şeref. Kadir de serinlesin diye su serpiyordu kahvenin önüne. Oturan kişilerin en genciydi Şeref. İçlerinde en çok particilerle içli dışlı olan Hurşit Ağa'ydı. Sağır Hüseyin hiçbir şeye karışmaz, hep dinler, kime oy verdiğini kimse bilmezdi. Biraz da gelen ağam, giden paşam diyenlerdendi. "Vallahi şaşırdık kime oy vereceğimizi," dedi Şeref. "Kim konuşursa güzel konuşuyor, hangisi derse doğru diyor. Vatan millet lafını dilden bırakmıyor," dedi. "Bak oğlum," dedi Hurşit, "herkesin dediği doğru. Vatanını, milletini herkes sever elbette. Herkesin dediği doğrudur da şu anayasa ile cumhurbaşkanlığını onaylatan var ya, onun dediği doğru değildir," dedi. "Kimse kimseye vatan haini diye ağır bir suçlama yapamaz. Çünkü herkes kendi düşüncesinin ülkesinin yararına olacağına inanır da ondan diyemez." "Öyleyse kim vatan haini?" dedi Şeref. "Ülkesinin sırlarını dışarı satan vatan hainidir. Bayrağına, sancağına sahip çıkmayan, onu korumayan vatan hainidir. Ülkesinin toprağından bir karış toprak yabancılara satarsa vatan hainidir. Ülkesinin savunmasından kaçarsa vatan hainidir. Bundan sonra konuşanların sözüne değil özüne bakacağız. Alevine değil közüne bakacağız. Fıs diye alev gibi sönüyorsa, köz gibi ısıtmıyorsa aldanmayacağız. Çevresini mi, ülkesini mi kalkındırmayı amaçladığını da iyi bileceğiz." Yüzeysel ama doğru, yalın konuşuyordu. Onların konuşmalarını yandaki masada dinliyordum. O gün İstanbul'a gittik iş ortağımla. Kuştepe Lisesi'nin önünden geçerken Doğan Erdoğan'a uğradık. Çok sevindi Doğan ama huzursuzdu. Başını önüne eğmiş bir noktaya bakıyordu Doğan Erdoğan. Dudağını lülelendirmiş bıyıkları ile gözleri aynı yeri gösteriyordu. Başını kaldırdı, karşısında resim gibi duran Eren'e baktı, sonra bana döndü. "Endişeliyim değil mi?" dedi. "Öyle mi görünüyorum?" diye sordu. Kuştepe Lisesi Müdürlüğü'ne tayin etmişlerdi Doğan Erdoğan'ı. "Okulum açık tutulsun, derslere devam edilsin, çocuklarım okusun" istiyordu. Seviyordu okulunu, seviyordu çocuklarını, bütünleşmişti arkadaşlarıyla, seviyordu arkadaşlarını. "Emmi," dedi Doğan, "hayatım tehlikede." Eşi Eren gözüne baktı. İstemiyordu öyle konuşmasını. Sevmemişti o sözünü. Ben de istemedim öyle konuşmasını. Bir 70 boyunda bir mezar düşecek bu ülkede payıma dedi. Güzel konuş, başka söz bilmez misin sen dedim. Kötü oldu Eren. Bana baktı Doğan. Her gün pusu kuruyorlar, her gün yol değiştiriyorum. Daha ne kadar sürer bilmiyorum dedi. Eren kapıya doğru yürüdü, geri döndü, gözleri doldu. Böyle konuşma dediğim dedi. Damla damla akmaya başladı gözünden yaşlar. Eren endişeliydi. Ciddiyetini anlamıştım, boşa konuşmuyordu Doğan. Ayrıl dedim, istifa et dedim, Ankara'ya gel. Biz bir iş tuttuk, nasıl olsa ben emekliyim. Ben ayrılırım, işe sen sahip çıkarsın dedim. Kaçmak olur, yapamayacağım, yapamam dedi. Gözlerini yere dikti, derin derin düşünmeye başladı. Yapamam dedi, ölmeden daha iyi değil mi kaçmak dedim. Olmadı, ayrılmadı, ayrılamadı okulundan, ayrılamadı öğrencilerinden, arkadaşlarından. Ama ayırdı zalimin kurşunu Eren'inden, yavrusundan, tüm sevdiklerinden. Bizi izliyordu iş ortağım, sonradan suç ortağım olmuştu. 8 yıl ceza almıştık, aynı koğuşta kalmıştık. Sonra pişmanlık dilekçesi vermişti de koğuştan kovulmuştu arkadaşlarıyla birlikte. O da dinliyordu Doğan'ı. Dinliyordu da kulakları da duyuyordu, içi duymuyordu. Duymaz da onun bütün duyu organları para kazanmaya, çarpmaya çalışırdı. Kendinden başkasına acımak yazmaz onun kitabında. Onu sonra tanımıştım, pisliğini. Haber vermişlerdi Doğan'ın vurulduğunu telefonla büroya. Geç gelmiştim, söylemedi bana. Ertesi günü haber verdi. Cenaze Kars'a varmıştı bile. Masrafından korkmuştu soysuz. Ortak paradan harcayarak Kars'a kadar gideceğimi düşünmüştü. 3 kişi gelmiş Doğan'ın evine. Doğan ağabey evde mi diye sormuşlar. Kız kardeşi uyuyor ağabeyim, uyandırayım demiş. Hayır, uyandırma, yatsın. Bugün pazar, uyusun. Biz bir şey deyip gideceğiz demişler ve dalmışlar içeriye. Doğan derin uykuda, kim bilir ne rüyalar görüyordu. İşte o zaman doldurmuşlar bedenine kurşunu. Böylece noktalandı sevgili Doğan'ın yaşamı. Kız kardeşi atılmış üzerlerine. Ağabeyimi vurdular, öldürdüler ağabeyimi diye feryat etmiş, bağırmış, duyan olmamış. Paçalarına sarılmış, gelen olmamış. Bırakmamış, sonunda vurmuşlar tabancanın kabzasıyla başına, kurtulmuşlar elinden. Sabahın 9'unda gündüz gözüne silah seslerini, kardeşinin feryadını gören olmamış. Kim bilir, görmek istememişlerdir. Yetişmemiş polis, belki o da yetişmek istememiştir, kim bilir. Faili meçhul cinayetlere bir kurban daha eklendi. Doğan Erdoğan, Talip Özdemir ve niceleri. O zaman başbakanlık yapan Bülent Ecevit, onları halka şikayet edeceğim diyor. Radyoda, televizyonda boy gösteriyordu. Bize şikayet ediyor, biz ne yapalım? Bizim bir silahımız var, o da oy. O silahı da 4 yılda bir kullanırız. Asayiş devletin görevidir, hükümetin görevidir. Doğan Erdoğan'ın eşi Eren, annesinde konukmuş. O gün duyunca kara haberi, sarılmış yavrusuna, basmış bağrına, başlamış dövünmeye. Babasız büyüyeceğinden habersiz yavrucuk annesine bakıp sarılıyor. Kara günün karardığını ne bilsin zavallı. Annesinin ağladığının iyi bir şey olmadığını, üzgün olduğunu sezinlemiş. Sağa sola bakmış, bir şey anlamamış. Annesine gülücükler vermiş, fayda etmemiş. Kapanmış annesinin göğsüne, başını kaldıramamışlar bir daha. Koparamamışlar anasından. Anasının gözyaşı acılarla doldurmuş küçük yüreğini. Başlamış bağırmaya, ağlamaya, neye ağladığını bilmeden. Anası hastalanmış, yataklara düşmüş. Yavrusu unutmuş gülmeyi, bırakmış oynamayı. Sendeleye sendeleye, düşe kalka yürüyor, benzi solmuş, boynu bükülmüş. Ya kız kardeşi? Şaşkın şaşkın bakıyor etrafına. Dudağından dökülen anlaşılmıyor. Sel olmuş gözünden akan yaşlar. Tik geliştirmiş vücudu. Böyle bir olayı görmek, yaşamak istemem bir daha dedi Safi Naz bacı. Allah sabır versin dedi. Onun da dolu dolu oldu gözleri. Polis kaçırmış Doğan'ın cenazesini. Bulamamış arkadaşları ne kadar aradılarsa da. Sonra Tuzla'da teslim etmişler yakınlarına. Yakınları telefon etmiş Kars'a, alıştıra alıştıra haber verin anasına diye. Acı haberi duyunca taş kesilmiş kadıncağız. Bir şey söyleyememiş, ağlayamamış bile. Kirpikleri kıpırdamamış. Görünce otobüsü acı acı çalınca kornasını, işte o zaman boşanmış gözleri. İşte o zaman başlamış ağlamaya. Ağlasa anam ağlar, kalanı yalan ağlar, özdeyişini doğrularcasına. Böylece anlattı, ağıt yaktı, bizi ağlattı dedi Hüseyin ağa. Görünce tabutu dayanır mı ananın yüreği? Atılmış tabutun üstüne. Yüreğindeki köz dilinde söz olmuş. Hem ağlamış hem söylemiş sultan ana. Yağlı kurşunla vurdular yiğidim. Cümle dostların duydular güzelim. Bir tabuta koydular yavrum. Yiğidim, güzelim, civanım benim. Yavrum, sevgilim, doğanım benim. Otobüs acı acı çaldı düdüğünü. O zaman bildim geldiğini. Bıraktın geride sevdiğini. Yiğidim, güzelim, civanım benim. Yavrum, sevgilim, doğanım benim. Aradan 10 yıl geçti. 1970'li yılları geride bıraktık. Askeri darbeyi faşizan yönetim diye nitelediğimiz ara rejim hükümetini de geride bıraktık. Düşünceye saygı, karşılıklı sevgiye yer kalmadı. Uygarca tartışmaya da fırsat vermedi siyasi partilerimiz. Askeri darbelere kucak açtı. Çok geçmeden de anarşi körüklendi. Büyük kentler savaş alanına döndü. Yine sıkı yönetim var, evler yine basılıyor, insanlar yine götürülüyor. Hep tedirginiz, yarın ne olacağı belli değil. Bilinmez ki ortam gebe, provokasyonlar arttı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 199.